Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda bugün Avukat Ceyhun Göktağ'la birlikte konuğumuz Avukat Sayın Zekai Şems. Efendim hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
Efendim Zekai Şems yaklaşık 42 yıldır deneyimli bir hukukçu. Sizin hukuk tarihi tabii sizin için büyük anlamlar ifade ediyordur. Hem siyasi tarihle birlikte gelişen kişiliğinizde bir siyasi geçmişiniz de var. Hem de deneyimli bir hukukçusunuz. Siyasetin Türkiye'deki gelişme tarihiyle hukukun aynı zamanda zaman zaman vesayet altında kalmış olması ve toplumsal yaşama bunun aksetmesi, hukukun üstünlüğünün yeteri kadar o prensibin uygulanamamış olmasıyla tabii doğal olarak toplumsal yaşamda bunun bir takım akisleri oluyor. Ve tabii bunu siz de deneyimli bir hukukçu olarak uzun yıllar yaşadınız, gözlemlediniz, gelişmeleri görüyorsunuz. Hem ülkemizdeki hukukun gelişimi, hem geçmişte yaşanan özellikle insan hakları ihlalleri konusunda tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi biraz alabilir miyiz efendim?
Estağfurullah. Şimdi tabii insan hakkı ihlali, insan hakları ihlali. Bu aslında çok geniş bir kavram. Bir tanım yapmamız gerekirse, bence insanın insanlık onuruna uygun şekilde yaşama hakkına her türlü müdahale bence insan hakkı ihlali. Yani bu evinde, işinde, tatilinde, ibadetinde, düşüncesinde, mesleki gelişiminde kullanabileceği her türlü hakka müdahale insan hakkı ihlali. Yani bunları misallerle de saymak ya da sınırlandırmak asla mümkün değil. Bu hudutsuz bir şekilde insanın insanlık onuru var olduğu müddetçe, geçerli olduğu müddetçe ona yapılan her türlü müdahale insan hakları ihlali. Şimdi bu konuda çok önemli saydığım iki belge var. Bunlardan bir tanesi Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi. Bir tanesi de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Tabii bunlara bağlı olarak da zaman zaman uluslararası toplumlar, devletler bir araya gelip bunu geliştiriyorlar. Şimdi burada dikkat çekici nokta Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi bir tespit bildirgesi. Yani insanın şu hakkı vardır diyor. Ama o yani o varlığa riayet etmeyenlere bir yaptırım gücü olmayan bir beyanname. Şimdi mesela onun ikinci maddesinde herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Bunu evrensel olarak dünyaya hitaben bu yayınlanmış bir bildiri. Yararlanabilirliğin güvencesi ne? İşte ondan sonraki organizasyonlar, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabul ettiği hukuk düzeni, bence yaptırımsal gücü olan bir artık safa. Yani Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne konu hakların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde şekillenmesi, o sözleşmeye imza atan herkes tarafından uygulanma ve yaptırım gücü olan bir özellik taşıyor. Şimdi tekrar yani bu benim şahsi kanaatim. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne üye. İmzalamış bunu. Neticede bugün sıkıntısını çektiğimiz Avrupa üyeliğine tam üye mi olacağız, yarım üye mi olacağız, imtiyazlı üye mi olacağız? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aşağı yukarı çok çok gerisinde kalmamızın da sebeplerden biri olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de maalesef insan hakları ihlali dediğimiz zaman bunu kamu ve devlet düzeyinde çok sık ve yoğun olarak görüyoruz. Şimdi Avrupa Güvenlik İşbirliği konferansları var. O 76'da Helsinki Nihai Senedi var. Türkiye Cumhuriyeti'ni orada hükümet düzeyinde temsil edilmişiz. Paris şartı var. Rahmetli Turgut Özal'ın imzası var. Mesela Paris şartında çok enteresan bir şart var. Diyor ki yani burada bu Güneydoğu Anadolu'daki kitlenmeyi yani anlaşılmaz bir şekilde denetlediğimiz zaman yani bir öz eleştiri yapmamız lazım. Şimdi her ferdin düşünce, vicdan ve din ya da inanç özgürlüğüne hakkı olduğunu ve hiç kimsenin keyfi olarak gözaltına alınamayacağını ya da tutuklanamayacağını, işkence ya da diğer zalimane insan onuruyla bağdaşmayan ya da insanı alçaltan bir muamele ya da cezalandırmaya tabi tutulamayacağını, bir suçla itham edildiği zaman adil ve açık bir şekilde yargılanmaya hakkı olduğunu hiçbir ayrım yapmaksızın teyit ederiz diyor. Şimdi bu Paris şartının bu Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi'yle başlayıp Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle devam eden o temel hak ve özgürlüklerin bir kısmı. Yani burada ekonomik, sosyal, sair haklardan ziyade temel haklara üstünlük tanıyan bir şart. Şimdi teyit ederiz deyince Türkiye Cumhuriyeti de bunun altında imzası var. Yani o zaten şöyle başlıyor. Biz aşağıda imzaları olan devlet ve hükümet başkanları olarak ülkelerimizi temsilen teyit ederiz ki diye başlayıp bütün bu hakları sayıyor. Ama son zamanlarda bu insan hakları ihlalleri tabii biraz uluslararası baskı, biraz da Türkiye içindeki sivil toplumlardan gelen iç reflekslerle biraz hafifletilmiş gibi görünüyor ama insan hakları konusunda çok daha büyük eksikliklerimiz var. Ya bu çoğu kez de devletten kaynaklanan müdahalelerle yani şikayet konusu oluyor. Yani bir ferdin bir başka ferdin hak ve özgürlüğünü zaten bireysel olarak engellemesi bir suç. Bu apayrı. Ama devlet ve kamu bunu her gün yapıyor. Yani her saat bunun tanığıyız yani. Ama Türkiye'de insan hakkı ihlali ve işkence dediğimiz zaman halk oyunda sadece karakola düşen veya nezaret altına alınan veya gözaltına alınan birini algılıyoruz. Orada karakolda ne oldu? Öyle mi oldu? Böyle mi oldu? Halbuki devlet tarafından uygulanan insan hakları ihlali, eşitlik ilkesine aykırı uygulamalar günlük hayatımızın pek çok alanında egemen. Şimdi Ceyhun Bey bilir. 82. madde var icra iflas yasasının. Yani devlet mallarının harcedilmezliği ne demek? Ve icra iflas yasasının dışında pek çok yasada devlet kendini tahkim ediyor. Adamın malını kamulaştırıyorsun, parasını vermeyen devlet olur mu? Kamulaştırmasız el koyuyorsun, adamın parasını ver. 18 sene sonra, 20 sene sonra, 25 sene sonra ancak ödeme yapabiliyor. Vakıflar kanununa bir hüküm getiriyor. Vakıf mallarının borçlar hukukundan doğan kiracılık sıfatlarını perişan ediyor. Onu hak arayamaz hale getiriyor. Evet. Bir binayı yıkmaya gittiği zaman zabıta ekipleri, çevik kuvvet birlikleri ya adama yıkım tutanağı vermiyor ki idari yargıya müracaat etsin de belki yürütmenin durdurulmasına karar alabilecek.
Evet.
Orada yargı sürecini başlatabilecek. Tutanak vermiyor adama. Yani bütün bunlar insan hakları ihlalleri. Bu arada işkenceye de biraz mı
özellikle
yoksa
efendim, sizin tabii bizzat da yaşadığınızı ben biliyorum. 98-2002 yılları arasında.
Evet.
İnsan hakları ihlalleri, insan onurunu küçük düşürücü devlet görevlilerinin, yani devletin kendisinden kaynaklanan bir şey değil de o görevi suistimal eden kişi veya kişilerin özellikle işkence konusunda, tabii yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en şey konumda biziz.
Tabii.
Yani bu konuda zayıf. Birinciyiz.
Evet, yani
98 özellikle o dönemin organize suçlar şubesinde olduğu bilinen, artık çeşitli çevrelerce yapılan işkencelerin zaten yargıya yansıdığı için kamuya da mal olmuş durumda. O dönemlerde yoğundu. Dediğiniz gibi 2002'den sonra şimdiki dönemde hem uyum yasalarıyla hem toplumdan gelen, sivil toplumdan gelen bazı girişimlerle hükümetinde, siyasetinde buna ortak olması, bunlar azaldı.
Evet.
Azalıyor. Olmasına rağmen tek tük, ama orada bir sistematik bir İşkence dönemi vardı 98-2002 arasında özellikle.
Vardı. Şimdi işkencenin tanımı da çok geniş. Yani ilk planda akla gelen fiziki bir şiddet. Yani o sanığı ya da şüpheliyi konuşturmak, ona sorgulama yolunu açmak için kullanılan pek çok çeşitli yöntemlerden rin bütünü işkence. Ama bu sefer şimdi yani tabii bu tür bir işkenceyi yapan ya da bu işkencede adı geçen ni devlet mecbur kalınca yargılıyor. Yani basına intikal ediyor veya adam ölüyor veya yaralanıyor veya ağza uzu noksanların noksanlığıyla baş başa kalıyor. Şimdi özellikle karakollarda ve yani emniyet birimlerinde bu tür fiziki şiddetin çok yaygın olarak kullanıldığını artık zannetmiyorum. Ama yerine bu sadece fiziki şiddet değil, psikolojik baskı var. Yani şimdi o psikolojik baskı, bence işkence, insanın o insan haklarını, ihlalini hissettiği anda en güçsüzünden en güçlüsüne kadar gösterdiği bir reaksiyon var. Bence kişideki o reaksiyonu kırmak için karşı baskı uygulaması bence işkencedir. Derecesi değişik olabilir ama o bir işkencedir. Şimdi o 98'de buyurduğunuz benim başıma geldi. Bir müvekkilimin ben kendi elimle teslim ettim.
Nereye?
Nereye? Kısıklı Karakolu'nda şeye, organize suçlar bürosundan bir ekip geldi, aldı. Ama alış şekli, yani biz bu ya aranıyor mu? Arandığını zannediyor. Yani Şimdi aranıyor musun, aranmıyor musun? Bunu Türkiye'de anlaman da mümkün değil yani.
Evet.
Eğer ben aranıyor yani geldim emniyet birimine. Kardeşim aranıyorsam benim burada hakkımda işlemi yap.
Evet.
Aranmıyorsam aranmadığıma dair bana be. Yani bir bilgi ver en
Evet.
azından. Bak burada da insan hakkı ihlali var. Yani kişi dokunulmazlığı, kişi güvenliği burada fevkalade zedelenmiş bir vaziyette. Şimdi Hüseyin Uzun isimli bir müvekkilimi, neyse onun isnat edilen suçlar neydi değildi onların analizine girmiyorum.
Evet.
Ama neticede ben kendi elimle teslim ettim. Onun da rızasıyla. Çünkü bazı şeylerden bir çekinceleri vardı. Yani orada bir güvenlik içerisinde kendisini görmesi yönünden bunun yararlı olacağını bana söyleyince ben onu yani en uygun ve rahat bir biçimde hangi ortamda teslim etmem gerekiyorsa ettim. Kısıklı karakollarına götürdüm. Organize suçlar şubesinden geldiler, alıp gittiler. Şimdi 2 gün sonra, o arada ben tabii Vatan Caddesi'ne gidip görüşüyorum kendisiyle. Fakat 2 gün sonra bir cuma günü baktım bir altyazı geçiyor. O zaman Star televizyonunu izliyordum. Aa, bir baktım intihar etmiş.
Müvekkiliniz organize suçlar şubesinde
Evet.
intihar etmiş.
Ben tabii hemen intikal ettim. Organize Suçlar Şubesi'ni hiç unutmuyorum. 26 Aralık 1998. Bu Adil Serdar Saçan Organize Suçlar Şube Müdürü, Hasan Özdemir İstanbul İl Emniyet Müdürü. Onlar da orada. Şimdi bana bunun intihar olduğunu adeta yani beni iknaya yönelik hareketleri var. Hem İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün hem de Organize Suçlar Şube Müdürü'nün. Nerede? Ceset de yok. Kalkmış adli tıbba. Orada bayağı bir polisle şeyimiz oldu. Yani
Münakaşa.
ben dedim ki burada böyle bir intihar olmaz. Bu neye intihar etsin ki? Ha. Neyse neticede orada bunu değişik yöntemlerle konuştururlarken bunun haber ve muvafakatı olmadan bilgisi ve rızası da olmadan gizli kayıt yapmışlar. Bu savcılığa da o gün götürdüler. Ben de oradaydım. Fakat savcı bunun ifadesini almadan, Hüseyin'in ifadesini almadan ekibi tekrar gönderdi Organize Suçlar Şubesi'ne. Zaten intihar ettiği akşam da o akşam. Ben bunu araştırdım. Demiş ki savcı, bu şeyleri deşifre edin.
Kayıtları.
Kayıtları, yani şeyleri, CD'leri dökün öyle getirin. Şimdi onu ben Organize Suçlar Şubesi'ne tekrar uğurlarken savcı benim ifademi neye almadı diye bana sordu. Dedim ki ben de onu araştırıyorum. En geç yarın sana uğrar, sebebini söylerim dedim. Fakat o arada bunu Organize Suçlar Şubesi'ne tekrar götüren ekibin içinde bir polis memuru buna söylüyor. Bu bantları işte deşifre edin de getirin dedi. Onun için savcı senin ifadeni almadı. Onun için gidiyoruz şubeye diyor.
Evet.
O da ne bantı diyor. Bak. Ve neticede orada onu öğreniyor. Ne bantı olduğunu. Şimdi burada bir fiziki şiddet yok. Adamı göstermelik adli tıbba veya devlet tam teşekküllü hastanelere muayene filan ettiriyorlar ama burada bu şiddet yok. Ama ben dedim ben bunu intihar olarak kabul etmem. Burada işkence var. Ölüme sevk var. Ölüme sevk, işkence. Başka işkence ne? Ne yani şişlen, elektrik bağlamayla veya başka ne olabilir? Adamın ifadesini o artık sana sığınmış. Doğruları anlatıyor, anlatmıyor. Sen bunu tutanağa geç. Şeye ne alıyorsun? O zaman demen lazım ki sonra bu aranan bir adam da değil. Orada kesin yani kendi şahsi ahvaliyle ilgili kesin bir emniyet taramasından geçip tekrar güzel bir şekilde topluma dönmeye giden bir insan oraya. Şimdi orada intihar ediyor. Ben dedim intihar etse bile ben bunu intihar olarak kabul etmem. Bu bir cinayettir. Fakat bir de baktım ki yani ben orada ne arkamdan baro geliyor, ne o insan hakları dernekleri geliyor, ne kimse geliyor. Ben polisle yani tövbe şimdi hani, bir cengaverlik yapıyorum ama yani bir yere kadar sınırlı. Sonra bayağı ama bir 2-3 gün Türkiye'nin gündemine oturduk 98'in aralığında.
Efendim o şube zaten o zamanlar bu konularla
ya şimdi yani o resmen o şeydeki yani orta çağdaki engizisyon yöntemleriyle bu şube yani toplum o şey kaçakçılık ve terörle organize suçlar şubesi bir felaket idi. Ve çoğu da yöneticileri bence birkaç olayda yargılandılar ve gerekli cezaları da aldılar.
Evet, yani şu anda tabii işkenceye sıfır tolerans siyasetin bir prensibi.
Evet.
Ama yargıya da bunun yansımasını biz arzu ediyoruz. Yargıda henüz bu kararlılık, siyasetteki kararlılık tam tezahür etmiyor açıkçası. Yani işkenceye tolerans tanıyan hukuki kararlarla karşılaşıyoruz ama tabii Yargıtay'da değerlendirilecek olan kararlar sonuçta bunlar. Ancak örneğin 80 kişinin birden aynı kişileri, aynı düzenekleri maruz kaldıkları aynı kötü muameleyi anlatıp da kendilerinin dışında tanımadıkları başka insanlar ve insan gruplarının da söyledikleri birebir aynı ise artık o dönemin meşhur bir ortamıydı o. Buna rağmen, adli tıp raporları olmasına rağmen, şahitler olmasına rağmen, yaşananlar olmasına rağmen işkenceye hukuk kararlarında henüz tolerans devam ediyor.
Ben şimdi Zekai Bey çok önemli bir noktaya temas etti. Ben onu biraz açmak istiyorum. Şimdi,
sağ olun.
Bir insanın gözaltına alınması şu demektir teknik olarak. O insan artık devletin gözetimi ve koruması altında demektir. Yani onun sağlığından, yediğinden, içtiğinden her türlü orada bulunan devlet görevlileri sorumludur. Doğru mu?
Evet, evet.
Ya başka bir açıklaması yok bunun. Şimdi bir insan gözaltında intihar etti diye ortaya çıkıyorsa bu çok vahim bir tablo. Siz kendi canınızı kenara koyacaksınız. O insanın sağlığıyla, yediğiyle, içtiğiyle ihtimam göstererek ilgileneceksiniz. Şimdi bir insanın gözaltında intihar etti diye bir şeyin açıklaması olamaz yani. Yani bu düpedüz işkencedir. En hafif tabirle insanı intihara yönlendirmektir yani.
Hayır yani orada polisin bu bir intihardır deme hakkı da yok.
Evet.
İntiharla bunu evet. Kullanmaya hakkı yok.
Kesinlikle öyle.
Bakın neticede ne oldu? Neticede
soruşturma neticesi.
Ya soruşturma açıldı.
Evet.
Bu görevliler hakkında. Bizim de görevliler hakkında evet. Ve neticede Allah'ın garibi en alt kademedeki nezaret görevlisi bir 6 ay mı ne Fatih Asliye cezada ceza aldı. Yani ne öyle böyle bir şey ne yani
evet.
O da görevi ihmal. Yani neden bakmadın da bu adamın intiharı?
Evet. En hafif tabiriyle olmuş.
Yani.
Ne şekilde olduğunu izah ettiler. Yani
Göya bu bir Ramazan iftarı yani iftar günü. O tabi iftar saatindeki bir mamurluk çöküyor ya millete.
Evet.
Haklı olarak. O arada bu tuvalete gidiyor ve evet. Tuvaletin kalorifer şeyine O battaniyelerin ayak uçu ve baş uçlarında bir ipek kumaş var. Yani o kumaştan dikili bir bölüm var.
Evet.
Onu sökmüş. Ondan şeyde kalorifer demirine kendini asmak suretiyle. Hatta ben dedim ki ya biz 82 boyu adam
Evet.
yani 65 santimdeki yere nasıl asar
Evet.
kendini? Meğerse asarmış ama yani onu da o şekilde adli tıpçılar
Ya vallahi
şimdi
zekayı ve
buyurun.
ben bir parantez açayım yeri
Buyurun.
gelmişken ben 99 yılında Kasım ayında organize suçlar şubesinde aynı yerde 7 gün gözaltında kaldım. Arkadaşlarım da vardı. Hiç battaniye yoktu.
İpek kimsi bir kumaştan o
Evet.
battaniyenin ayak ucundaki ve baş ucundaki şey kumaş o çok dayanıklı.
Evet.
Yani ama netice itibariyle
Evet.
bizim bu Allah rahmet eylesin kardeşimiz orada tekrar altını çizerek söylüyorum polis tarafından katledilmiştir yani. Çünkü katledilmiştir. Al silahı vur adamı veya fiziki şiddet uygula.
Evet.
Kan kaybından öldür
Evet.
veya intihara. İntihara
Evet.
sürüklüyorsan, intihara sürükleyecek bir manevi baskı
Psikolojisini
ve
bozup.
onun kişisel onurunu tamamen rencide edecek,
Evet.
onu yarın bir gün çıkışında bütün dünyayı rezil kepaze edecek bütün doneleri alıp da
Evet.
ondan sonra afişe ediyorsan ve bunu intihara o da bir onur. Yani intihar ediyorsa
Evet.
bir belki orada farkında olmadan belki bir arkadaşını ispiyonlamış olabilir veya yanlış bir tespitle birilerini zor duruma düşürmüş olabilir. Yani polisin bunu ifşa etmeye hakkı bile yok.
Evet.
Yani ha, ben dedim ki bu bir intihardan ziyade şeydir. Cinayet gibi bir şey.
Şimdi ifşa konusu çok önemli. İfşa yani soruşturma sorucunun gizliliği esastır. Zekai Bey çok iyi bilir.
Evet.
Soruşturma sürücüyle ilgili herhangi bir belgenin soruşturma sürücü tamamlanana kadar hiçbir şekilde basına sızdırılmaması ve saklanması gereklidir. Bunu sadece görev yapan polisler ve savcılık makamını bilmesi gerekiyor. Ama maalesef o dönemlerde polislerle basın arasında değişik bir rabıta vardı, bir ilişki vardı. Yani savcılık sürecindeki bütün evraklar, her türlü ifade tutanakları basına servis ediliyordu. İnsanlar maalesef basın tarafından linç ediliyorlardı. Ya yani linç kampanyası başlatılıyorlardı. Özellikle hani karşı fikirde olursa bu insanlar, milliyetçi muhafazakar fikirde insanlar olurlarsa daha o da linç kampanyası daha da kapsamlı hale getiriliyordu. Aynı şekilde benim müvekkillerim de 12 Kasım, 19 Kasım tarihleri arasında bu linç kampanyasının mağduru olmuşlardı. Yani bu basında, televizyonda, bütün haber kanallarında sistematik bir şekilde
Ya teşhir.
teşhir edildi maalesef. Böyle bir süreç yaşandı. Yani deminden söylediniz ya Zekai Bey. Yani sadece fiziki değil, ya psikolojik olarak da böyle bir hani işkence. O insanların yakınları var, ailesi var, iş yaptığı çevreleri var. Bunların hepsine karşı onları böyle çok zor durumda bulabilecek bir pozisyon yaratılıyordu. Daha o insanlar mahkeme huzuruna gelmeden onları suçlu olarak topluma ilan ediliyorlardı.
Şimdi Altuğ Bey bir soru sordu. O çok önemliydi.
Evet.
Yani işkenceden sanık olarak yargı organına yargılanmak üzere sevk edilenlere yani yargıda yani mümkün olduğu kadar örtmeye hani
Evet.
çalışıyor gibilerden.
Evet.
Biz de yani daha insan haklarının doruğuna erebilmemiz tabii o kültürü, o eğitimi alabilmemiz çok kaliteli bir toplum, kaliteli bir devlet ve ülke olmamız sonucunu doğuracak. Şimdi ya polis tutuklayıp gözaltına alıp 3 gün sorgulayıp hakkında 2 klasör fezleke düzenleyip
Evet.
yargı organına getirdiği ve orada yargı organının serbest bıraktığı yani kişinin serbest kalmasından üzülüyor biliyor musun?
Evet, doğru. Kendisini hakaret gibi algılıyor. Daha da şey yani.
Ya kardeşim sen yani üzülmeye ne hakkın var?
Evet.
Görevini yaptın. Tutuklansa sevinecek.
Evet.
Yani bu kadar emeğimize biz bunu mu yani bu kadar?
Ben daha da ileri
böyle
gideyim.
Bir şey olur mu
dosyaları
yani?
Takip ediyorlar mahkemelerde.
Evet.
Benim müvekkillerim Altuğ Bey bilirler yani. Devlet eski adıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gelip duruşma takip ediyorlardı. Acaba neticesi ne olacak diye. Yani siz soruşturmanın tarafı değilsiniz. Davanın tarafı değilsiniz. Müştekisi değilsiniz. Mamur değil, mağdur değilsiniz. Devletin bir memurusunuz. Yani bu insanlarla sizin ne alıp veremediğiniz var da kalkıp da bir davayı takip ediyorsunuz özel olarak. Bir
Evet.
birim olarak. Yani devletin birimisiniz. Sizin göreviniz nedir? Polis ve Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda bildirilen, Ceza Mahkemesi Kanunu'nda bildirilen, Türk Ceza Kanunu'nda bildirilen usul ve esas çerçevesinde soruşturmayı yapıp, evrakları düzenleyip savcılık veya mahkeme huzuruna getirmektir. Bundan da ötesi orada bir garez var demektir yani artık.
Doğrusu, çok özür dilerim, sözünüzü unutmayın.
Estağfurullah, estağfurullah.
Şimdi siz zikrettiniz Adil Serdar Saçan, o dönemin Organize Suçlar Şube Müdürü. İddia edilen Ergenekon davasından yargılanıyor şu anda. 16 ay hapiste kaldı. Şimdi serbest bırakıldı. Yargısı devam ediyor. Ceyhun Bey'in söylediği, daha savcılığa gitmeden ifadelerin basında yayınlanması olayı yine Adil Serdar Saçan tarafından, Tuncay Özkan o zamanın medya, Doğan Medya Grubu sorumlusu olarak onların medyasında yayınlanıyordu. Tuncay Özkan da şu anda
orada
İddia edilen Ergenekon davasından 4 yıldır tutuklu olarak yargılanıyor.
Orada en az Adil Serdar Saçan kadar önemli bir isim Ahmet Tiryakioğlu diye.
Ahmet İhtiyaroğlu.
Ahmet İhtiyaroğlu
evet,
diye.
Evet.
Ahmet İhtiyaroğlu diye. Yani Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bütün o işin beyni de oydu orada.
Polislik mesleğinden atıldı kendisi.
İşkence
suçundan.
Yani
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yani
kesinleşmiş mahkumiyet kararı var.
O. Şimdi mesela o zaman o mantalite tarafından, o kafa tarafından hazırlanan fezlekelerle,
evet,
fezlekelere istinaden de hazırlanan iddianamelerle
evet,
DGM'ye çıkıyorduk.
Evet.
DGM'ye çıkıyorduk. Şimdi polisteki ifadesini red hakkı, sonra susma hakkı geldi, şu geldi, bu geldi.
Evet.
Ama bu efendim, şimdi hakim, yargıç, başkan şunu idrak edemiyor. Yani adam diyor ki ben böyle bir ifade vermedim.
Evet.
Ahmet İhtiyaroğlu ve ekibi hazırladılar. Bana dediler ki imza at.
Evet.
Doğru. Şimdi biz öteden beri hukuki tatbikatta biliyoruz ki emniyet ifadelerini yargılama aşamalarında bozmak ve çözmek çok zor.
Evet.
Yani ortadan etkilerini ortadan kaldırmak. Ha şimdi burada yani kendiliğinden bir konuya girdik. Adil yargılama hadisesi de ifadesini bulmuş olacak.
Evet.
Şimdi zaten bir olay, o olayı birileri çıkartıyor ortaya. Yani ülkenin neye ihtiyacı varsa,
evet,
özellikle polis bir şov yapma ihtiyacı hissediyorsa, bir kahramanlık peşinde koşma ihtiyacı hissediyorsa, bir defa operasyonun adını koyup, yok Şafak 2, Şafak 3, Fırtına 5, onu yapıyor.
Evet.
Ve bunu yaparken basını da yanına alıyor.
Aynen öyle, evet.
Orada bir 15, 20, 30, 40, 60 neyse kişi toplanıyor. Ve bu gözaltına alınma olayı zaten basında pek çok organda manşet oluyor. Ve bu manşetleri de bizim hakimler, savcılar evlerinde okuyorlar. Televizyonlarda da haber oluyor, dinliyorlar. Ve neticede bu da bir etten kemikten insan.
Evet.
Allah Allah, adama bak ya, ne yapmış şimdi. Yani
hakim diyor bunu bir de yani.
Şimdi
diyor
ya bunu belki karısının, çoluk çocuğunun yanında telaffuz etmese bile kendi zihninde Allah Allah falan. Bak şimdi bir basın tarafından bir şartlanma, bir de iş başlayan iş. Ondan sonra gözaltı süresi, işte uzatma varsa uzatma. Neticede hakim zaten aportta. Savcı tutuklama talebiyle sevke zaten hazır. Hazır. Çünkü iki gün, üç gün veya dört gün o kamuoyunda yargılanmış. Yani o zaten infaz aşamasına gelmiş. o savcıyla hakim de onu onaylayacak.
Evet.
Yani,
tasdik makamı.
Basının yani noterlik yapacak orada.
Evet.
Yani binlerce ve on binlerce hadise. Şimdi adil yargılama sorunu daha orada Bismillah başlıyor.
Evet.
Yani orada başlıyor.
Aynen öyle.
Adamı tutuklama talebiyle sevk edip tutukladığın zaman bu ülkede özellikle o prosedür içerisinde. Şimdi o zamanki DGM'ler şimdi de özel yetkili göya ihtisas mahkemelerinde
evet.
Zaten en az 10 ay geçmeden masumiyetini ispat hakkın ve imkanın yok.
Evet.
Nasıl adil yargılama? Şimdi eski ceza mahkemeleri usulü hakkındaki kanunda da vardı. Bu ceza mahkemeleri kanununda da var. Savcıya ve polise şüpheli ve sanık hakkında aleyhte delilleri toplama olduğu kadar lehteki delilleri de toplama yükümlülüğü getiriyor.
Evet.
Neye lehte tanık denemiyorsun? Hı. Neye lehte deli toplamıyorsun? Lehte de topla.
Tabii.
Ama lehte toplamıyor. Ve ağır cezadaki, asli cezadaki yargılama süreçlerinde de sanığın lehine yani bir tanık artık lütfen dinlemek zorunda kalıyor. Ama yani binlerce misalini görüyoruz. Sanık lehine bir delil toplama sürecini işletemiyorsun yani.
Evet. O dönemde özellikle çok yoğundu bu.
Reddine, reddine, reddine.
Aynen öyle.
Peki ya adamı tut ama bu delilleri de topla.
Evet.
Şuraya yaz. Ne toplayayım diye hakim soruyor.
Evet.
Abi buraya yaz. Bir de oraya yaz. Ne bileyim İSKİ'ye yaz. İKDAŞ'a yaz. Bir şeyler yaz.
Evet.
Oradan gelecek olan cevaplar sanığın lehine. Mevcut dosya kapsamına göre reddine. Yani bir adil yargılama. Adil yargılama hele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde birinci ülke. Adaletsiz yargılama örneği. Binlerce, evet. Binlerce karar. Binlerce.
Genelde şey olarak mantalite eskiden şöyle daha çok şöyle işliyordu. Yani olay somut hukuki gerçeği ortaya çıkarmaktan ziyade iddianame düzenlemek ve mahkumiyet karar vermek üzerine oturmuş bir sistem vardı. Ya halbuki bakış açısının aynı Zekai Bey'in izah ettiği gibi somut hukuki gerçeği ortaya çıkarmak üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Şimdi bir insan suçsuzsa yani hiçbir günahı yoksa, o konuyla bir alakası yoksa illa da o insan hakkında iddianame düzenleyeceğim veya mahkumiyet kararı vereceğim gibi bakış açısına sahip olmak son derece yanlış. Yanlış olduğunun delili Zekai Bey'in izah ettiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları.
Şimdi benim bir şahsi görüşüm var. Yargı eğer korkaksa yani toplumsal bir takım konjöktürün esiri olarak yargılama erkini tam dört dörtlük yerine getiremiyorsa terörden daha büyük bir bela Türkiye'de. Bundan daha büyük bir ihanet, bundan daha büyük bir kötülük yok.
Tuz kokmuş oluyor yani.
Ya tuz kokmuş oluyor yani şimdi... Türk Silahlı Kuvvetleri bir muttıra veriyor, bir hareket yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden korkan bir mahkeme, bir ticaret mahkemesi de o şeyde bazı itiraflarda aman ha. Ya olur mu öyle bir şey?
Evet.
Yani şeyde 12 Eylül oldu. Ertesi gün o koskoca Yargıtay bile burada altını çizerek söylüyorum. Yani içimden her türlü şeyi söylemek geliyor ama bir meslek sorumluluğu içerisinde edepli olmaya çalışıyorum. O 12 Eylül'den sonraki Yargıtay kararları yüz karası ya.
Evet. Biraz önce de çok önemli bir konuya temas etti gerçekten Zekai Bey. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en yüksek mahkumiyet olan ülkeyiz. Bu bir gerçek. Geçen gün bir istatistik okudum yine ben. Türkiye'den giden 30 tane işkence davasının sadece bir tanesinde Türkiye mahkumiyet kararı veriyor. Yani Türk mahkemeleri 30 işkence davasından bir tane yani %3. Bu yani çok korkunç bir rakam. Şimdi o geri dönüşünü de söyleyeyim size. O 27'nin 26'sı Türkiye lehine mahkumiyet olarak dönüyor. Tabii. Yani bir tanesi sadece Türkiye'nin gerçekten mahkemelerin onayladığı doğru bir karar ortaya çıkıyor. %99'u işkence davalarının Türkiye'nin mahkum olduğu bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olarak bize geri dönüyor.
Çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi federal mahkeme kararları var. İsviçre Federal Mahkemesi kararları.
Evet.
Zaman zaman bizim Yargıtay'ın borçlar hukuku ve medeni hukukla ilgili uygulamalarında bu federal mahkeme kararlarına bazen atıflar olabilir. Olduğunu da görüyoruz.
Evet.
Ya bunca insan hakları mahkemesi kararının Yargıtay ilgili dairelerinde, özellikle ceza dairelerinde. Şimdi hukukta pek adli yargılama yapılmadı diye bir laf yok ama ileride onlar da, yani o da bir uygulamaya girme gibi bir sürece gidecek.
Evet.
Şimdi bir yürekli hakim, yargıç bir mahkumiyet kararı veya beraat kararı verirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararı emsal yapamaz mı?
Kesinlikle yapabilir.
Bir tane örnek var mı?
Yok.
Yargıtay bir bozma veya onama kararı verirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zaten süreçten geçmişin sana o mahkeme müeyyideyi uygulamış.
Evet.
Senin yapmış olduğun adli, gayri adli diyelim, adaletsiz yargılama neticesinde sen mahkum olmuşsun. Evet. Mahkum ettirmişsin devleti. Şimdi bu kadar sorumsuzluk içinde ben bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devlet olarak 10 bin euro, 100 bin euro ödemeye mahkum edilmişsem, o iç hukuk sürecinde beni oraya götürüp mahkum ettiren bütün savcılardan, hakimlerden, Yargıtay üyelerinden rücuen tazmin ederim.
Fiilete koymaya çalışıyorlar ama uygulamaya sokmamaya çalışıyorlar. Orada garip bir denklem var yani. Yani evet, hani bunu yapalım diyorlar ama hiç rücu davası yok Adalet Bakanlığı şu anda. Adalet Bakanlığı'nın rücu ettiği bir tane dosya yok yani. O kararı veren hakimlere karşı, savcılara karşı bir tane rücu yok. Yani dediğiniz sistem kurulsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları esas alınsa, ben zannetmiyorum hiçbir hakimimiz yarın bugün bize bu dönecek kaygısıyla ve endişesiyle hiçbir şekilde bu tür kararlar vermez.
Şimdi yani tabii ne yapsın, zavallı Türkiye'de bu ödemeleri yapıyor.
Evet.
Yani kendi yargısının ceremesini çekerek bence yapıyor. Yani erde olsa, geç de olsa yapıyor ama neticede iç hukukta bunu düzeltmemiz lazım.
Evet. Ben deminden bir işkence ile ilgili bir değişik bir gerçeği açıklamak istiyorum. Şimdi işkence ile ilgili dosyalar Yargıtay'da toplandığı daire Yargıtay 8. dairesiydi. Biliyorsunuz. Çok kısa bir süre öncesine kadar çete suçları, yani TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen suçlarla ilgili davalara bakan daire de 8. ceza dairesiydi. Şimdi bu çok inanılmaz bir tezat. Enteresan bir durumdu. Allah'tan düzeltildi bu durum. Çünkü düşünün, işkence davasına bakıyor o daire. Aynı süreçte çete davasına da bakıyor. Yani aynı suça, yani farklı suçlara aynı dairenin bakması ve orada objektif bir karar vermesi düşünülemez zaten yani. Allah'tan bu yanlıştan dönüldü. Gerçekten mecliste görev yapan parlamenterlerimize çok teşekkür ediyoruz buradan. Yani Yargıtay'ın görev şeyini de değiştirdiler. Onun için de teşekkür ediyoruz ki farklı dairelere geçti. Adaletsiz kararların artması önlenmiş oldu böylece. İnşallah da düzelir yani bu.
Ama bir iyimserlik taşımak lazım.
Evet.
Son 7-8 sene içinde bu uyum yasaları adı altında bence iyi niyetli gayretlerle pek çok mesele aşılma yönünde inşallah devamı da gelir. Ama buna rağmen bir endişem, şimdi bir tehlike daha bizi bekliyor. Yani o devletin gelişim tarihi içerisinde polis devlet, jandarma devlet, şimdi en son merhale olan hukuk devleti.
Evet.
Ama burada bir tuzak, savcı devlet, savcı devlet de en az polis devlet ve jandarma devlet kadar tehlikeli. Şimdi ben bu tehlikeyi görüyorum. Yani böyle fütursuz, yani her önüne gelen derleme toplamada, yani iddianameyle, yani savcıların özellikle bazı fonksiyonları muazzam etkinlik kazandı. Hı. Ve özellikle özel yetkili savcıların icraatları yani tehlike boyutunda.
Evet. Hı? Çok doğru bir tespit yaptınız gerçekten.
Yani savcı devlet. Şimdi şimdi savcı, o savcının o inisiyatifini, işte o lehte delilleri de toplamaksızın, evet, işte iddianamesini yazıyor. Yani öyle bir yargıç tipi de var ki o savcıyla yani
uyum içerisinde.
Yani uyum içerisinde. Evet. Yani yazdığı o
her şeyi kabul eden.
Yani her şeyi kabul eden. Yani evet, bence tam bir hukukun üstünlüğünde,
evet,
olmazsa olmaz bir şart var.
Evet.
Demokrasi ile hukuku mutlak şekilde yani bütünleştirerek yürüten devletler çok ileri,
evet,
düzeyde. Şimdi demokratik olmayan bir hukuk devleti, yani hukuk üstünlüğüne inanmayan bir demokratik devlet olmaz.
Evet.
Bir hukuku da tanımayan bir demokratik devlet hiç olmaz.
Kesinlikle.
Şimdi bence bu yargı kadrolarındaki kültür düzeyini ve eğitim şeyini, kafa yapısını da değiştirecek, evet, radikal tedbirler almak şart.
Evet.
Bence şimdi olağanüstü büyük bir hakim kalitesi düşüşü var. Mesela 30-35 yıl önceki hakimlerde biz duruşmalara girip çıktığımız zaman bir şeyler öğrenerek çıkardık. Şimdi yani genç hakimleri, hadi ileri 15-20 yıllık öyle bir hakimler görüyoruz ki yani işler acısı yani. Yani böyle bir, şimdi bu kafa yapısını değiştirmek lazım. Yani o yargı erkini, şimdi bir yargı erki var.
Evet.
Peki yasama erkini kullanacak parlamentoda, milleti temsil eden bireylerde bir kalite arayacağız mı? Arayacağız. Yürütmede cahili cühela bir adamı getirip bakan yapmayacağımıza göre bir kalite arıyoruz. Yani yargıda o zaman neyi arayacağız? Yargıda da mutlak şekilde bir kaliteyi aramamız lazım. Bu kalitenin içinde her şey var.
Evet. Devlet politikası olması lazım. Yani devlet, bütün idari sisteme yani, hakim olması gereken
şimdi
bir
mesela,
politik olması lazım.
Bütün yargıçlar, yani yargıçlarımızın böyle rotasyonlu bir şekilde gidip yurt dışı mahkemelerde staj görmeleri lazım. Orada izlemeleri lazım.
Evet.
Avrupa hukuku nasıl çalışıyor bilmeleri, bakmaları, evet, lazım. Ara ara şimdi göndermeye başladılar,
evet,
ama yani şimdi öyle bir hakim tipi ki yani bu böyle bir şey yok yani. Evet. Adam bir sosyal tesise gitmiyor. Bir şehrin içinde ondan sonra bir sosyalitesi yok yani.
Evet.
Ya kapanıyor evine. Ya bir karından, çoluğundan, çocuğundan sinemaya git kardeş. Yani seni, evet, orada kim nerede yine görecek ya?
Evet.
Ya görsen olacak yani. Bir avukata, bir yakınına bir selam vermekten endişe eden bir yargıç margıç savcı olur mu Allah aşkına ya?
Evet. Biraz tabii kapalı bir toplum yargı camiası. O kapalı toplum olayı aşılamadı maalesef. Deminden önemli bir konuya temas ettiniz. Ben ona da dikkat çekmek istiyorum burada. Benim savcım ve benim polisim, benim savcım, benim hakimim anlayışı maalesef çok yürürlükte ve siz şeyden bahsettiniz Zekai Bey. Orada hani sanığın aleyhine deliller toplanıyor ama lehine deliller toplanmıyor. Şimdi benim polisim getirmiş zaten, niye yalan söylesin ki? Benim savcım getirmiş, niye yalan söylüyor? Yalan söylüyor demiyoruz zaten. Yani her şeyi de doğru söylüyor mu demiyoruz ama. Yani iddianamede yazılan her şey doğru manasına gelmiyor. Ya iddianamede yazılanların doğru olup olmadığı mahkemenin vereceği karar, hı, ve Yargıtay'ın bunu tasdik etmesiyle ortaya çıkacak. O zaman öbür türlü olsaydı mahkeme yapmaya gerek kalmazdı zaten Türkiye'de. Veya hiçbir şekilde. Dolayısıyla yani savcıların, polislerin her getirdiğini doğru olarak kabul etmesi düşünülemez. Mesela 99 yılında Altuğ Bey çok iyi bilir. Benim müvekkillerim polis fezlekesi hazırlandı. İki klasör. O polis fezlekesi içerisinde o kadar uç ve alakasız istatlar var ki, işkence ile alındıkları da zaten açık aşikar şeyler. Çünkü Altıbey'in ifade ettiği gibi 70-80 kişinin ifadesi kopyala yapıştır yöntemleriyle ifade tutanaklarına yansıtılıyor. Hatta bir tanesinin birbiriyle kardeş olmayan iki insanın anne baba isimleri denk geliyor yani. Bu insanlar kardeş değiller ama yani anne baba isimlerine kadar artık işin şeyi çıkmıştı yani. Cılkı kaba tabirle çıkmıştı. Böyle bir ortamda yani savcı bey mesela demiyor. Siz yani 5 sayfa ifade vermişsiniz. Soruşturma poliste gözaltına almışsınız. Niye bunları reddediyorsunuz diye sormuyor. Yani insan sorması lazım mantık olarak. 5 sayfa ifade veriyorsunuz. Şimdi benim önüme geliyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Ne oldu ki kabul etmiyorsunuz? Diye bir şeyi kabul etmiyor maalesef.
Şimdi somut olarak bütün bu konuda tespitlenmiş, süzgeçten geçirilmiş ve birer veri haline gelmiş bütün bu olayları ulusal platformlarda tartışmak ve teşhir etmek lazım.
Evet.
Şimdi biraz önce okuduk. Ne diyor? Avrupa İnsan Hakları Beyanname Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi. Irk, dil, din, cins, ondan sonra farkı gözetmeksizin evet, herkes eşit ve adil yargılanma hakkına sahip. Şimdi adam ama basın şimdi bir şey tutturdu gidiyor. Yani onu misal verdim. Başka türlü bir toplu suçlarda, hı hı, yani o suçu suçlu olarak o yargının huzuruna çıkartılan kişilerin ya bir sosyal ya bir demografik bir özellik bir yapısı var. Şimdi o yapıya şiddetle temelden aykırı, aile bazında aykırı bir yargıcın onu adil yargılaması mümkün mü yani? Bence mümkün değil.
Tabii genel olarak söylediğiniz hakikaten yargıçların ideolojik düşüncelerinden yargı kararları sırasında ayrılması, sosyal baskı veyahut belli çevrelerin evet, baskılarından, yönlendirmelerinden hiç etkilenmemesi.
Eğiteceksen böyle eğit. Şeyde evet, bakanlıktaki staj süresinde adamı eğiteceksen böyle eğit.
Evet.
Ve hakimse hakim, savcıysa savcı, görev sürecinde bu ilkeye uymadı mıydı derhal alacaksın görev.
Aynen öyle.
Evet. Programımızın sonuna yaklaştık. Eğer son eklemek istediğiniz konular varsa.
Şimdi bir şey eklemek isterim. Belki çok dağınık oldu ama.
Estağfurullah.
Şimdi anayasa hazırlıyor Türkiye. Ben 61 ve 82 anayasalarına baktığım zaman bir hukukçu olarak yani kendimi ayıplıyorum. Şimdi sormak lazım. Yani bu konuda da Sayın Meclis Başkanımıza çok naçizane yani bir reklam mektam da olmasın diye ismi de şey yapmadım yani. Ya 61 anayasası 12 tane 167 tane ana bir de 12 tane geçici madde 179 madde 194 madde de
82
anayasası ve 82 anayasası 9 kez değişmiş.
Evet.
Şimdi 194 madde anayasa olur mu Allah aşkına?
Olmaz.
Ya bunu yani bilemedin. Şimdi ne? Bak evrensel insan hakları bence dünyanın gelmiş geçmiş en büyük anayasası mıdır?
Evet.
Kaç madde? 30 küsur madde. Şimdi bu neye diye araştırdım. Her hakkı 4-5 paragraf halinde tanımlıyor. Ya anayasa tanımlar mı? Anayasa ilkeyi koyar. Diğer yasalarla da tanımlamalar getirirsin ve uygulamaya koyarsın. Ama o anayasadaki ilke sabit kalır. Şimdi bence kısa olmalı, net olmalı ve mümkün olduğu kadar da az maddeli olmalı. Yani böyle bir anayasayı Türkiye inşallah becerebilirse hayırlısı olsun diyelim yani.
Bence inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Efendim çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı.
Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiğiniz sağ olun.
Estağfurullah. Adil Yargı programımızın haftaya yeni bir bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.